Yani burada Kobe'ye da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Eşim Üniversitesi.
Yaptığınızda dağılık çünkü. Görsen bir sistem de kap karanlığı çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim.
İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bir yaşam ve sağlık programında daha Türkiye'nin en önde gelen cerrahlarından birisiyle karşınızdayız. Daha önce de programımıza katılmışlardı. Sayın Profesör Alp Gürkan, Doktor Cihat Gündoğlu ile birlikte programı sunacağız. Alp Hocam, siz Türkiye'nin organ nakli konusundaki en önemli otoritelerinden birisiniz.
Sağ olun.
Türkiye'nin hocaların hocası tabiriyle en önemli genel cerrahlarından ve obezite cerrahisi konusunda da çok önemli bir uzmansınız aynı zamanda. Şimdi değerli bilgilerinizden yararlanmak istiyoruz.
Memnuniyetle tabii ki.
Daha önce de programımıza katılmıştınız. Tanımayanlar için tekrar bildirelim. Genel cerrahi uzmanı, organ nakli konusunda uzman, obezite cerrahisi ve hocaların hocası. Çok sayıda üniversitede hocalık da yaptınız aynı zamanda. Hocalar yetiştirdiniz. Sizin yetiştirdikleriniz artık profesör oldular.
Evet, sağ olun.
Obezite cerrahisi tabii obeziteyi de konuşmayı gerektiriyor başında.
Evet.
Yani obezitenin ortaya çıkışı, işte sebepleri. Çünkü siz özellikle yalnızca yağ çıkarma şeklinde işte veya estetik tabii. Olay değil. Olayı metabolik yönden de değerlendirip ona göre müdahale ediyorsunuz değil
aynen.
mi?
Aynen. Obezite zaten sadece cilt altında yağ birikmesi değil. Evet. Bu yağ bütün organlarımızda birikiyor. Karaciğerimizde, kalbimizde, damarlarda, beynimizde. Evet. Yine Oktay Hoca'nın bu daha önce konuştuk program öncesi. Bu hayvan deneyleri var biliyorsunuz.
Evet.
Fazla şeker verilen hayvanlarda veya hatta insanlarda da gösterilmiş. Alzheimer benzeri MR görüntüleri elde edilmiş. Yani belki de Alzheimer'ın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Evet. Aşırı şeker tüketimi veya karbonhidrat tüketimi
kanser
olabilir.
Kanser de yapıyor.
Kanser de yapıyor. Yani bu da evet. Saptanmış çok uzun senelerden beri benim bildiklerim veya hatırlayabildiklerim rahim kanserinde, meme kanserinde, başka karaciğer kanserinde, karaciğer yağlanmaları falan bunlar bilimsel olarak ispatlanmış. Obezite, fazla aşırı miktarda karbonhidrat tüketimi. Evet. Bu tip kanserlere yol açan nedenlerden bir tanesi.
Biz kime obez diyoruz? Nedir obezitenin tanımı?
Şimdi vücut kitle indeksi diye bir kavram var. Bu vücut kitle indeksi kabaca birçok formülü var ama kabaca kilogram bölü metrekare. Yani kilogram olarak vücut ağırlığımız ve metrekare olarak vücut boyumuzun karesini çarpıyoruz ve kilograma bölüyoruz. Normalde bizim 25 ile bu vücut kitle indeksimiz 25 ile 30 olması lazım. 30'dan yukarıya işte hafif şişman diyoruz. 30-35 arası artık obez diyoruz, kilolu diyoruz. 35'ten sonra da morbid obez. Evet. Morbid demek, ölümcül demek. Ölümcül şişmanlık başlıyor. Bu 40'tan sonra da artık ciddi, bunun da dereceleri var. 40'tan sonra, 50'den sonra süper obezler, süper obezler diye gidiyor. Tedavi görmesi gereken artık tabii kilolu insan benim gibi hafif göbeği olan insan belki hasta
tüy gibisiniz artık
yok. Yani, evet. Buna hasta dememek lazım ama vücut kitle indeksi 40'ın üzerine geçiyorsa bu kişiye terimle hasta demek lazım. O çünkü bir hastalık kompleksini içeren bir durumda. Obezite neleri getiriyor? Biraz önce bahsettiğimiz gibi kanser dışında uyku apnesi, solunum problemleri, kalp hastalıkları, damar hastalıkları, karaciğer yağlanmaları, diyabet, kemik ağrıları, eklem bozuklukları. Yani neredeyse bütün metabolizmayı, bütün vücudu etkileyen bir durum. Onun için ona artık hasta demek doğru bir terim. Mutlaka bu hastalıkla da savaşılması gerekir. Gönül ister ki bu savaşta obeziteyi önleyici tedbirler öne geçsin. onlarla obez olmadan insanlar mücadele edelim bu obeziteyle. Tabii bizim modern hayat sistemi artık hayatımıza maalesef koşuşturmadan dolayı, bu koşuşturma keşke yürüyerek koşuşturma olsa yine iyi. Evet. Fakat araba içinde trafikte koşuşturma oluyor. İşten eve, evden işe zaman yok. Hemen fast foodları yiyoruz. Bunların içinde çoğu hormonlu gıdalar maalesef. Bunları tüketiyoruz. Bu hormonlu gıdalar da bizim normal yüzyıllardır veya bin yıllardır diyebileceğimiz yemek alışkanlarımızın dışında daha vücudumuz ona alışmadı o gıdalara ve farklı reaksiyonlar veriyor. Bu nedenle de metabolizmamız bozuluyor.
Şimdi şeker hakikaten büyük bela. Amerikan Kalp Vakfı'nın tavsiyesi günde diyorlar 5 ile 9 yani değişik otoritelere göre biraz değişiyor. Çay kaşığından fazla şeker alınmaması gerekiyor. Rafine şeker yani sonradan katılan şekerlerin bu kadar olması gerekiyor. Bence daha bile az yani evet. O kadar bile olmaması gerekir. Hakikaten büyük bela. Siz de söylediğiniz kanser, demans, Alzheimer her türlü hastalığa sebep olabiliyor. Bir kere bunu bir kontrol etmek lazım. Gıdaların kontrolü. Peki cerrahiden önce nasıl tedavi etmek gerekir? Yani şimdi cerrahiden bahsedeceğiz de.
Şimdi müsaade ederseniz evet. Yine evet. Çalışma yapılmış obez insanlarla aynı yaş grubunda obez insanlarla normal insanlar arasındaki ömüre bakılmış. Obez insanlar 10 ile 15 yıl daha az yaşıyorlar. Yani evet. Tamam kalp hastası oluyorsun, şeker hastası oluyorsun da bunun sonucu, son noktası daha az yaşama ve kalitesiz yaşama. Evet. İşte uyku apnesiyle hareket bu bir de şişmanladıkça insan sosyal olarak da toplumdan kaçıyor, eve tıkılıyor, fazla hareket etmemeye başlıyor. Bu hareketsizlik daha çok abur cubur yemeye neden oluyor ve evet. Kilolar daha da artıyor.
Onların bel ağrıları da başlıyor. İşte dizi aynı zamanda sakatlanıyor. Ayak bileğinde ayrı, kalça da ayrı sorun oluyor değil mi?
Evet.
Yani hayat kalitesini tabii...
Yani önleyici tedbirler bir kere evet. Mutlaka hayatımıza sporu mutlaka dahil etmemiz lazım. Tek başına gıda rejimi, tek başına diyet yetmiyor hiçbir şekilde. Çünkü diyeti kıstıkça bu sefer... Bizde enerji yakan, vücudumuzun enerji yakan bölümü dediğimiz, metabolizma dediğimiz kısmı da bu sefer azalıyor. Yani az yemek yediğimizde bu sefer vücudumuz da az enerji tüketiyor. Onun için az yemek tek başına çözüm değil. Bununla beraber sporu da eklersek bu sefer metabolizmamız hızlanmaya başlıyor ve vücudumuz durduk yerde daha çok kalori yakıyor. Yediğimizi daha çabuk tüketiyoruz, daha çabuk kaloriye döndürtüyoruz ve vücuttan atıyoruz onu. Onun için mutlaka çocukluk yaşından beri. Çünkü yağ hücreleri artık ergenliğe kadar sayıca artıyorlar. Ergenlikten sonra sayı duruyor ve büyüme başlıyor. Onun için daha ergenlikten önce yağ hücrelerinin sayısını az tutmalıyız ki vücudumuz daha az kilo alsın. Onun için çocukluktan bu disipline başlamak lazım. Bol spor, bu fast food dediğimiz abur cubur yiyeceklerinden uzak durma, çikolatadan uzak durma. En büyük önlem bu.
Evet, spor derken insanlar işte kilo vereceğim diye kardiyo dedikleri bir spor şekli artık var spor salonlarında. Koşu bandının üzerine çıkıp saatlerce koşuyorlar. Yani bunu yapmalarına gerek yok. Zaten siz de çok iyi biliyorsunuz. Hatırlatmak anlamında söylüyorum. Yarım saatlik bir hızlı yürüyüş dediğiniz gibi 24 saat boyunca vücudun metabolizmasını zaten hızlandırmış oluyor.
Son derece
bu yeterli.
Doğru. Tabii.
Hatta işte hızlı hızlı yürüyün, vitrin gezer gibi yürümeyin diye söylemelerinin sebebi de çoğu aynen. Doktor arkadaşının evet. Sebebi bu.
Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Bu yeterli. Herkes düzenli her gün bunu yapabilirse gerçekten bu problemin çok büyük kısmı hallolmuş olur. Ama maalesef bakıyoruz şimdi hem zaman kısıtlığından hem maalesef yollarımızın veya parklarımızın buna çok uygun olmaması nedeniyle insanlar zaten bir mazeret arıyorlardı. Bu mazeretin arkasına da sığınıyorlar ama yine de güzel gelişmeler var. Yani gezi yolları yapılıyor, yürüyüş yolları yapılıyor artık yavaş yavaş. biraz da bizim alışkanlığımızın da oturması lazım bu konuda.
Çocukluk yaşlarında pekala biraz önce de konuştuk. Devlet sahiplenip bu konuyu okullarda çok daha kapsamlı sporla gençlik hayatı evet. boyunca işte zaten ortaokul lise boyunca ilk öğrenim bu alışkanlık kazandırılabilir. Şimdi halk arasında bir deyim var. Cam boğazdan gelir ve cam boğazdan gider diye.
Gider kısmı dağır.
Allah öyle yaratmış hakikaten insanı. Ne az çok az yemek oluyor ne çok fazla yemek oluyor. İmtihanın gereği böyle bu şekilde. Şimdi beslenme kısmını anlattık. Tedavi kısmında ilk olarak cerrahiye gelene kadar ne yapılabilir ve ne zaman cerrahiye karar verilebilir bundan evet. sonra?
Şimdi mutlaka hep söylediğimiz şey diyet ve aktivite. Bu diyet ve aktivitenin sürdürülmesiyle bir şekilde tedavi sağlanmış oluyor. Yani daha şimdi vücudumuzun midenin en üst kısmı dediğimiz fundus bölümünde bir hormon var. Evet. Bu hormon grelin hormonu.
Ne işe yarıyor?
Bizim açlığımızı kontrol ediyor. Evet. Daha doğrusu bu oradaki hücreler çoğaldıkça biz daha çok acıkıyoruz veya daha çok evet acıkma hissi duyuyoruz. İştahımızı arttırıyor. O hücreleri daha çok geliştirmeden önlem almak lazım. Yani vücut kitle indeksi artık 40'lara çıktığında maalesef fazla yapacak bir şey de yok. Zayıflayan insanlar var. Bir sürü yöntemlerle zayıf, yani tıbbi yöntemlerle zayıflayan insanlar var. Ama maalesef bu grelin hormonu onları bu zayıf durumda tutamıyor. Yine İsveç'ten çalışmalar var. Takip etmişler insanları. Zayıflamış bu insanlar ama 2 sene içinde %90'ı yeniden kilo almış. Aynı
dayanılmaz bir açlık duyuyorlar.
Evet.
Değil mi?
Evet. Çünkü o seviyeye geldiğinde artık iradeyi kullanamıyorlar. Mühim olan daha o seviyeye ulaşmadan önce önlemini almak. Yani daha vücut kitle indeksi 30-35'lerdeyken geri dönmek mümkün. Evet. Ama 40'a geldiğinde artık maalesef çok ciddi problem. Geri dönen çok az insan var.
Peki şimdi standart bir şey uygulaması var mı? Mesela obez birinde ne kadar süreyle bir diyet işte vesaire denenmiş olması gerekir? Ne yapılmış olması gerekir ki? Bu artık bunda biz diyoruz tedavi edemiyoruz bunu evet. cerrahi olmayan yöntemlerle. Cerrahi gerekir demesi için ne yapması
çok,
gerekiyor?
Çok çok önemli noktaya evet. değindiniz. Şimdi bizim hastanemizde bir konsey kurduk. Endokrinolog var, diyetisyen var ve cerrahlarla oluşan bir konsey bu. Biz hasta geldiğinde bir kere hatta bir psikologumuz da var ekipte. İlk önce bir yeme bozukluğu var mı? Çünkü bazı insanlarda yeme bozukluğu oluyor. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz cerrahi yapın. Birkaç sene sonra yeniden kiloları alıyor. O nedenle o ilk önce psikolojisinin kişiliğinin değişmesi lazım onun. Ona hemen ameliyat etmiyoruz. Ondan sonra konseyde tartışıyoruz. Diyoruz ki tamam uygun, vermeye niyetli, çok samimi, çok gayretli. Ondan sonra 6 ay diyetisyenin kontrolünde
6 ay, evet.
tutuyoruz. 6 ay içinde zayıflayıp o kiloları tutuyorsa, sabit tutuyorsa tamam diyoruz sen öğrendin bu işi. Evet. İraden de kuvvetli. Buna devam et diyoruz. Ama bazen de öyle oluyor ki zaten o hastalar senelerdir diyet yapıyor. Geliyorlar ben zaten 2 senedir diyet yapıyorum ama zayıflayamadım diyor. O aşamayı geçiyoruz. Ama ciddi diyet yani laf olsun diye diyet değil. Ciddi diyet yapanlarda o safhayı geçiyoruz. Ama yapmayanlarda bizim diyetisyenimizin kontrolünde 6 ay bir diyet yap görelim seni diyoruz. Zayıflayamayan insanlarda yine vücut kitle indeksine bakıyoruz. Vücut kitle indeksi 35'in üstündeyse arttı. Yandaş bir hastalığı varsa yani diyabeti varsa solunum yolları problemi varsa uyku apnesi varsa veya hipertansiyonu varsa hipertansiyonu söylemeyi unuttuk. Evet. Bu obez hastaların neredeyse hepsinde yüksek tansiyon görülüyor. Kestiğiniz zaman obeziteyi engellediğiniz zaman tansiyonlar da kendiliğinden düşüyor ve ilacı kesen evet. çok hastamız var. Ama bunun gibi yandaş komplikasyonları varsa obezitenin getirdiği, vücut kitle indeksi 35'teyken yapıyoruz. Ama genç hasta bu gibi problemleri yok. Yani şekeri yok, hipertansiyonu yok, kalp problemi yok, eklem problemi yok. O zaman 40'a kadar sınırımız 40. Yani 40'ın altında yapmıyoruz o zaman. 40'ın üstündeyse yapıyoruz cerrahiyi. Eskiden birçok yöntemler vardı. İşte balondan tutun da mide kelepçesi bir ara çok popüler oldu. Onu da yaptık. Çok komplikasyonlarını gördük onların. Araya başka mini gastrik bypasslar, bir sürü yöntemler şey yaptı. Şimdi halk arasında tüp mide denen bir uygulama var. Midenin %80-85'ini kesiyoruz ve mide bir çikita muz şekline geliyor. Bununla çok iyi neticeler alıyoruz. Hem komplikasyon oranı çok az bunda. Komplikasyon derken komplikasyonu da ikiye ayırmak lazım. Bir erken dönemde ameliyata bağlı komplikasyon, diğer yöntemlerde daha yüksekti. Kaçak gibi mesela en korkulan komplikasyon bu zaten. Bu tüp midede bu komplikasyon oranı çok az. Ama bir de uzun dönem komplikasyonları vardı diğer ameliyatların. Önlem alınamayan ishalleri olurdu. Yani bir şey yediğinde hemen ishale giderdi. Önlenemeyen kilo verilmeleri, protein ve vitamin eksiklikleri çok ciddi olurdu. Şimdi bu tüp mide biraz daha kontrollü kilo kaybına sebep oluyor. Ve bu gibi komplikasyonlar, yani vitamin eksikliğini veya protein eksikliğini çok az görüyoruz. Neredeyse hiç görmüyoruz artık.
Burada zaten asıl amaç midenin erken dolması, daha doğrusu genişlemesine fırsat vermemek ve erken doygunluk hissi.
Aynen öyle.
İştahı kesmek amaç.
Evet, zaten bu genel ameliyatları iki mekanizmaya ayırıyoruz. Bir tanesi kısıtlayıcı, dediğiniz gibi alımı kısıtlayıcı. Bir tane de emilimi azaltıcı. Bu tüp midede büyük oranda kısıtlayıcı bir mekanizma var. Ama bu grelin hormonu salgılayan kısım da alındığı için insanın iştah duygusu da kayboluyor. Yine sizlerle bahsettik. Geçen hafta yaptığım bir hasta vardı, ameliyat ettiğim bir hasta vardı. O kişi de tamam yemek yiyebilirsin artık, çorba falan iç diyoruz. Vallahi canım çekmiyor, çorba bile çekmiyor diyor. Yani o zaten ameliyattan 3-4 gün içinde 4-5 kilo kaybetti bile.
Evet. O zaman abur cubur da, abur cubur da istemiyor. Çikolata
istemiyor,
da istemiyor
tabii.
Şimdi bir geriye dönmek istiyorum ben. Diyet yapma deyince herkes bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyor açıkçası. Tamamen aç gezenler var böyle. İşte protein alımını düşürüyor. Ondan sonra hiç yememe üzerine dayalı bir diyet gibi. Hakikaten çok süratli kilo veriyorlar ama bunun tabii zararlı yönleri de vardır. Şimdi siz tabii diyetisyen kontrolünde dediniz. Onu genel olarak bir diyet nasıl olmalı? Onu bir kısaca bahseder misiniz?
Aslında yine diyetisyene bırakıyoruz onu ama ben bildiğim kadarıyla şey yapayım. Biz ona da çok karışmıyoruz. Yine dengeli beslenme burada çok önemli. Tabii tamamen karbonhidrattan alınmış gıda da bazı vitamin eksikliklerine neden olur. Ağırlıkla protein beslenme, karbonhidrat az, yağ miktarında az. Yağ da gerekiyor çünkü bazı vitaminlerimiz yağda eriyor ve sıfır yağ kullanırsak o vitaminlerin eksikliği de olacak.
Evet.
Onun için yağ miktarı da yağda az olacak. Miktar olacak yemeklerde ama az olacak. Yani hamur işlerine dadanmayacağız. Pilav, karbonhidrat gibi şeyleri çok yemeyeceğiz. Bir de akşam gece yatarken yatmaya yakın veya yemek yemek de son derece zararlı bir şey. Daha vücut onu sindirmeden hemen yatışa geçiyoruz, yatmaya geçiyoruz. Ve aktivite olmadan onu hemen vücut depolamaya geçiyor. Yani sindirdiği gıdayı veya enerjiyi hemen yağa dönüştürüyor. Evet. O yağı da eritmek daha büyük bir çaba gerektiriyor.
Evet. Şimdi cerrahiye geçildiğinde beslenme bozuklukları kısaca bahsettiniz ama biraz daha detaylandıralım bunu. Neden oluyor? Hangi cerrahi tipinde bunun olması daha yüksek ihtimal?
Bu bypass dediğimiz yani mideyi zaten hepsinde küçültüyoruz. Ondan sonra bir ince bağırsak parçasını daha aşağıdaki vücut sıralamada daha aşağıda olan bir ince bağırsak parçasını getirip yukarıya koyuyoruz. Yani gıda bütün ince bağırsağa dolaşmadan hemen ince bağırsağın son kısmına geçiyor ve kalın bağırsaktan vücuttan atılıyor. Evet. Bu sırada çok ciddi bir emilim bozukluğu oluyor. Tabii emilim bozukluğunda sadece yağlar veya karbonhidratlar geçmiyor oradan. Maalesef proteinler de bir an çok hızlı atılıyor. Vitaminler de emilemeden atılıyor. Ve böylece malnütrisyon dediğimiz protein bozuklukları, protein emilim bozuklukları veya vitamin eksiklikleri görüyoruz. Evet.
Şimdi en basitten
saçlar dökülmeye başlıyor. Mesela yüzlerde kırmızılıklar oluyor. Ellerde titreme oluyor.
Organ tahribatı da olur. Her şey evet, olur ondan olur. Sonra. Beyin tahribatı da olur. Aynen. Şimdi en basitten başlayalım. Bir balon diye bir yöntemden bahsettiniz. Midede bir balon şişiriliyor değil mi? Bu,
evet.
Evet. Nasıl bir yöntem bu? Bunun artıları nedir? Eksileri nedir?
Valla eskiden çok kullanırdık bunu. Neredeyse artık hiç kullanmıyoruz. Evet. Çok basit bir yöntem. Aynı endoskopi dediğimiz veya gastroskopi dediğimiz ağızdan bir hortumla mideye bakar gibi. İlk önce zaten onu bakıyoruz. Midede bir problem var mı diye. Sokuyoruz. Midede bir problem yoksa 250 mililitrelik bir balon bu. Evet. 450 mililitreye kadar şişiriliyor. Hastanın kilo vermesine veya kilosunun ne kadar kilo vermesini istediğimize göre değişiyor bu. O balonu şişiriyoruz midede. Ondan sonra şeyi çekiyoruz. Bu endoskopu aleti çekiyoruz. Şişirdiğimiz aleti çekiyoruz. Mide orada 6 ay boyunca kalıyor. Hatta yeni birkaç senedir yeni balonlar üretildi. Bir yıl kalıyor orada. Bir yıl sonra hastalar aşağı yukarı 15-20 kilo verebiliyorlar bu yöntemle. Ondan sonra tekrar ağızdan endoskopu sokup o balonu patlatıyoruz ve bir alet yardımıyla balonu çıkartıyoruz.
Yani tamamen kontrollü. İstediğiniz
kontrollü hemen evet. Aynen öyle. Evet. Hasta yatması gerekmiyor. Evet. Hiçbir komplikasyonu yok. Son derece basit bir yöntem. Avantajı bunlar. Evet. Ama dezavantajı da bu balonu çıkarttıktan sonra hastalar güçlü bir iradeye sahip değillerse çok çabuk yeniden kilo alıyorlar.
Doğru tabii. O
sıkıntısı da bu.
Bulunması gerekir tabii. Evet. Geçici bir yöntem olduğu için.
Bu yöntemi bazen evet. İşte süper obez dediğimiz kişiler var. Vücut kitle indeksi 60'larda mesela. Evet. O insanları gerçekten ameliyat etmek büyük bir sorun. Ameliyat komplikasyonları çok fazla o insanlardan. Uyutmak bile bir sorun. Yani anestezi vermek bile bir sorun. Çünkü akciğer kapasiteleri çok azalıyor onların. Anestezist arkadaşlar da onların korkusu ve rüyası bu hastalar. Yatamıyorlar. Hatta uyumaları bile oturup pozisyonda oluyor. Yatmaları mümkün değil o kişilerin.
İlk planda belki bunu
yapıyorsunuz. İlk planda bir parça kilo versin diye bununla başladığımız. Yani ben böyle bir şey yapmadım. Böyle bir deneyimim yok ama literatürde veya yapan insanlar var. İlk önce kilo veriyorlar. Ondan sonra diğer klasik veya olması gereken cerrahiye öyle yapıyorlar. Bir kullanım şeyi hala günümüzde tek kullanım yolu bu artık. Evet.
Biraz önce de konuşmuştuk. Peki şimdi uyku apnesi olanlarda hakikaten kilo vermek çok zor oluyor. Yani tam bir kısır döngüye giriyor. Uyku apnesi olduğu için kilo alıyor. Kilo aldıktan sonra uyku apnesi de kötüleşiyor veya sebep oluyor ona. Değil mi? Sebep sonuç ilişkileri tam bu hale geliyor. Peki bu kişilerde bu kısır döngüyü kırmak için tabii dediğiniz doğru ondan sonra kendi iradesiyle devam etmesi lazım. Balon denenebilir mi geçici bir yöntem olarak?
Denenebilir. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi uyku apnesi sırasında stres hormonları dediğimiz hormonlar salgılıyor. Bunlar vücutta yıkıma neden olan hormonlar ve vücudu yıkıma neden olurken bir yandan da vücudu korumaya çalışıyorlar. Onun için ileride yemek bulamayacağını zannediyor vücut. Onun için hemen enerji depolarını güçlendiriyor. Yağ miktarını artırıyor. Tabii apneye girdiğinde bu hormonlar salgılandığında hemen yağ miktarı artıyor vücudumuzda.
Evet.
Bu nedenle de uyku apnesi olan kişilerin zayıflamaları daha güç oluyor. Yani, evet. Ama şişman insanlarda şişman insanların çoğunda da uyku apnesi gözüküyor. Yani bu zincir, bu fasit daireyi bir yerde kırmak lazım. Balon belki bir çözüm olabilir bu konuda ama yine de o kişinin iradesinin o süreci devam ettirme yönünde çok güçlü olması lazım.
Hocam şeyden bahsettiniz, bu çikidamuz gibi yapıyoruz dediniz. Tüp mide operasyonundan evet. Bahsettiniz. Kelepçe metodu neydi? Onu niye şu anda artık bırakılıyor mu?
Bırakıldı.
Ne komplikasyonları yoruldu?
Bırakıldı neredeyse. Artık onu da kullanmıyoruz. Kelepçe hemen midenin giriş kısmına, hemen 4-5 santim aşağısına bir gerçekten bir kelepçe gibi bir şey geçiriyorduk. Bu sıvıyla veya havayla bu kelepçe mideyi istediğimiz şekilde cilt altına konan bir haznesi vardı bunun. İstediğimiz şekilde şişirip o kelepçeyi mideyi daraltabiliyorduk. Bunda da aynı problemler oldu. Zayıflıyor insanlar zaman içinde. Fakat çıkarttığımızda yeniden midenin boyutu değişmediği için, aynı kaldığı için yeniden insanlar şişmanlamaya başladılar. Ama daha önemli problemi, mideyi sıkıştıran parça zamanla midenin içine giriyordu. Yani midede bir delik açıp, yarık açıp midenin içine giriyordu. Bu orada midedeki kaçaklara neden oluyordu veya midenin iyice daralmasına neden oluyordu. Onunla çok ciddi komplikasyonlar görüldü.
Evet, artık pek kullanılmıyor.
Neredeyse yani hiç kullanılmıyor, evet.
Hakikaten açlık tokluk hormonundan bahsettiniz, grelin hormonu.
Evet.
Müthiş bir açlık meydana getiriyor. Peki sadece hormonun salgılanmasını denetleyen cerrahi yöntemler var mı ve ne kadar etkili?
Sadece cerrahi yöntem yok ama güzel evet. bir şey. Girişimsel radyolog arkadaşlar, yine evet. bizim hastanemizde girişimsel radyolog arkadaş bunu yapmaya çalışıyor. Çok yeni bir yöntem bu. Daha uzun dönem sonuçlarını bilmiyoruz. Damardan girip
evet.
o hücreleri besleyen damarı bulup o damarı tıkıyor. Yani o hücrelerin ölümüne neden oluyor.
Evet.
Bununla yapılan küçük çalışmalar var yurt dışında, Amerika'da. O grelin hücrelerini, grelin salgılayan hücreleri öldürüyorlar ve o insanların zayıfladıklarını iddia ediyorlar. Ama 5-6 hastalık seriler bunlar. Daha uzun dönem sonuçlarında bilmiyoruz.
Lazım, tabii.
Tabii bu ameliyatlar da aslında daha yeni ameliyatlar. Tüp mide, yani evet. uzun dönem sonuçlarını doğru. aslında onları da bilmiyoruz.
Tabii. İleride kanser mi çıkacak, başka şeyler evet. mi olacak diyeyim? Yaşlılıkları nasıl olacak bu insanların?
Evet, onları da bilmiyoruz.
Görmek lazım yani.
Aynen. Tıpta, yani hep evet. çok popüler, hep konuşuyoruz ama hep tedbirli davranmak evet. lazım. Ben daha önce çıktığım programlarda da bunu söylüyorum. Evet. Ama ben yiyeyim, nasıl olsa tüp mide var dememek lazım.
Evet.
Esas önemli olan o dereceye gelmeden önce
doğru.
kendimize çeki düzen vermek, yaşantımızı ona göre dizayn etmek. Ama bazen olmuyor bu.
Evet. Şu anda yani en uygunu budur diye konuşuyoruz ama bir de bakıyorsunuz bir 10 sene sonra işte grelin hücreleri başka şeye de faydalıymış.
Olabilir. Tabii. Çok doğru. Onun için biraz da maalesef ülkemizde sanki biraz da kontrolsüz bu işler yapılıyormuş gibi bir hava da var. Doğru da olabilir.
Tabii kelepçe yönteminden bahsettiniz.
Aynen. Popülerken, çok popülerdi.
Şu an tamamen kaldırıldı komplikasyonlar evet. dolayı. Bilmiyordu o zaman.
Tabii.
Yani önüne gelene kelepçe takılıyordu. Bir de bu şeyden bahsediyorlar. Sinir, beyinde mide arasında bir sinir var tabii.
Evet.
Midenin çalışmasını kontrol eden, açlık, tokluk hissiyle de alakalı. Ona da elektrik dalgaları vererek böyle. Ama bu yani sürekli olan bir şey değil. Ara ara olan
ara
böyle.
Ara.
Evet, bu uygulanıyor mu bu yöntem?
Ülkemizde uygulanmıyor bildiğim evet. kadarıyla. Yine yurt dışında
evet.
küçük hasta çalışmaları var. Onda çok başarılı değiller onlarda. Yani onun için evet. çok yaygınlaşmıyor.
Zaten pili diyor, bir de dolduracağım, bir daha evet. dolduracağım falan filan. Biraz uzun iş o.
Tabii şimdi hiçbirisi %100 netice veren sonuçlar evet. değil. O bölüme geldiğiniz zaman çok kompleks bir yapı demiştik. Yani obezite, hakikaten morbid obezite bütün vücudu, bütün organizmayı ilgilendiren bir problem. Onun için hiçbirisinde tamam çözüm budur diye bir yöntem ortaya konmadığı için birçok metot araştırılıyor. Bir de daha önceki ameliyat yöntemleri biraz daha komplikasyon oranı fazlaydı. O nedenle acaba mesela plikasyon hiç mideyi kesmeden plikasyon denen bir yöntem çıktı bir ara.
Evet.
Laparoskopla, yani kapalı ameliyat dediğimiz yöntemle karın içine giriliyor ve mide içine katlana katlana dikilerek katlana katlana yine küçültülmeye çalışıyor. Yani iç açımı küçültülmeye çalışılıyordu.
Evet.
Fakat dikişler açıldı sonra. Bazı hastalarda iyi yarar gördü hastalar. Ama sonra dikişler açıldı. O da terk edildi. Yine bir alet çıktı. İçeriden endoskopla bu dikişler atılıyor. Mide küçültülüyor. Apollo, yanlış hatırlamıyorsam, aletin adı Apollo'ydu. Fakat onda da istenilen sonuçlar elde edilemedi. Şu anda gözüken en başarılı, en mantığa yatkın ve zararsız yöntem tüp miydi? Onun için tüp miydi? Uygulaması da kolay. Onun için
hayat
şu anda
kalıyor,
şu anda çok popüler bu.
Evet tabii, ama o dediğiniz gibi doğru. Uzun vadeli sonuçları henüz yok.
Evet, Cihan Hoca'nın evet. dediği gibi, yani 10 sene sonra acaba grelin başka işe yarıyor mu diye sorabiliriz. Evet. Şimdi bunu söylediniz. Aklıma şey geldi. Eski yöntemde mesela mideyi yine cep şeklinde, şu büyüklükte bir cep şeklinde bırakıyorduk. Midenin büyük bir kısmını kesiyorduk, evet. ama vücutta kalıyor yine mide. Yani doktor olan kişiler bilecek. Mide vücutta kaldığı zaman işlevsiz, kanser, mide kanseri görülme oranı çok yüksek. Ve onu göremiyorsunuz artık. Endoskopla göremiyorsunuz. Evet. Mesela evet. tüp mideye geçişin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. O kalan bölümde ne oluyor bilemiyoruz. Doğru.
Hocam peki bir de şey var, hani çok popüler, insanlar işte göbeği çok, işte bacakları çok kalınlaştı diye, özellikle bayanlar, erkeklerde de var, benim tanıdığım doktor erkek arkadaşlarım var mesela, liposuction yapıyorlar. Görsel olarak bir an önce kurtulmak amacıyla yağlardan.
Evet.
Bunun metabolik olsun ya da işte geriye dönük olarak, ileriye dönük olarak pardon, ne tip sorunları oluyor? Ya da bir faydası oluyor mu?
Şimdi genel obeziteye veya vücut kitle indeksi çok yüksek olanlara bir faydası olmuyor elbette. Bu daha çok sadece lokalize bölgelerde şişmanlık olan kişilerde faydalı. İşte sadece bel bölgesi şişman ama vücudu çok yağlı değil veya çok kilolu değil o kişi. Sadece bel bölgesini alacak veya basen bölgesi kilolu, onları almak için. Yani orada sadece 2-3 kilo falan çıkıyor zaten. Yani onu plastik cerrah arkadaşlar yapıyor. Ben uygulamıyorum öyle bir yöntemi evet. ama sadece lokalize yağ birikintisi olan yerlerden kurtarmak için o hastayı. Estetik amaçlı o. Yoksa vücutta ciddi bir kilo vermeye sebep olan bir yöntem değil.
Bir de çok komplikasyonları çıktı zaten. Yani,
evet.
Sonra, yani çok hayatını kaybedenler oldu. Basına da yansıyor bu.
Cerrahi aslında masum bir yöntem değil.
Değil, doğru.
Anestezi altında yattığınız zaman mutlaka belirli riskleri göze alıyorsunuz. Tabii bu çok iyi karar verilmesi gereken bir denge meselesi. Yani evet. o durumda kalmak, o kilolarda kalmak daha mı zararlı, yoksa bu riski almak daha mı zararlı? İşte bu zarar yarar dengesine doğru. bazı bilimsel kriterler getirmek lazım ki hiç olmazsa bugünkü bilgilerimiz ışığında doğru şeyi yaptığımızı hastalarımıza evet. söyleyelim veya bizler öyle evet. düşünelim. İşte bu vücut kitle indeksi, yandaş hastalıklar falan bir parça bunlar için getirilmiş şeyler.
Aslında tıp tabii çok hızlı ilerliyor ama bir yandan da bayağı ilkel. Mesela şimdi cerrahi diyorsunuz, hepsinin bir komplikasyon oranı var, yan etkileri var. Kemoterapi diyorsunuz. Ben bayağı bir dönem kemoterapi görmüştüm. 7 sene kadar tedavim sürdü evet. benim. Bakın, ölen hastaların 3'te 1'i kemoterapiden ölüyor. 3'te 1'i kanserden, 3'te 1'i enfeksiyonlardan ölüyor. Yani verdiğiniz tedavi normali de bozuyor. Yani kansere belki zarar veriyor ama ileride herhalde biz de Allah'ın izniyle görürüz bunu. Hastalıklar daha genetik aşamada hiç başlamadan aynen. tedavi edilmesi en ideali. Tabii. Kanserin de daha ortaya çıkmadan genetik müdahaleyle veya işte sadece kansere de falan ilaçlarla doğrudan ortadan kaldırılması, değil mi? En ideali bu şekilde olacak artık herhalde.
Tabii, yani biz evet. nasıl şimdi 100 yıl önce yapılan cerrahi müdahaleler ne ilkel şeymiş bu diyorsa, evet, belki inşallah 100 yıla da kalmaz. Yakın gelecekte olur.
Bayağı yakın gibi gözüküyor, evet, inşallah.
Bizler de görürüz ama ileriki bir dönemde de diyecekler ya midenin büyük bir kısmını kanser var, mideyi kesiyorlar veya meme kanseri var, memenin bir bölümünü, evet, çıkartıyorlar. Ne? Halbuki bir iğne verseler, evet, buradan genini değiştirseler bu iş düzelecek, denecek zaman olacak. Doğrusu da bu diye şu anda düşünüyoruz veya hayal ediyoruz ama.
Tabii bu beslenmenin düzenlenmesi lazım. Yani biraz önce de konuştuk sizinle. Sen o kötü yiyecekleri veriyorsun. Fast food'u üretiyorsun. İşte şekerli, rafine şekerler doldurulmuş şeyleri, böyle içinde ne olduğu belli olmayan. Ondan sonra şişmanladıktan sonra da bunu tedavi yöntemleriyle tedavi etmeye çalışıyorsun. Baştan o, değil mi, o bozuk sağlık, bozuk yiyeceklerin hiç verilmemesi ve onları yeme alışkanlığının ortadan kaldırılması, kesinlikle, spor yapılması, değil mi?
Kesinlikle. Şimdi okullarda zaten kantinlerde o abur cuburlar, evet, kaldırıldı.
Son derece yararlı bir uygulama.
Obezite çocuklarda artık başlamış durumdaydı. Evet. Onun önüne geçilmesi o bakımdan çok faydalı oldu.
Maalesef.
Ekmek yeme alışkanlığı da bizim toplumumuzda
çok yüksek.
Çok yüksek. O son derece yanlış tabii. Yemeğin büyük bölümünü ekmekle, halbuki ekmeğin hemen hiç yenmemesi gerekiyor. Değil mi? Saf şeker, gliko, işte glisemik, evet, indeks çok yüksek dedikleri. Yani kana karışma oranı çok yüksek.
Çok hızlı.
Evet. Yani bayağı zararlı bir şey ekmek.
Ama işte o da 10 sene öncesine kadar işte besin piramidinde en büyük yeri kapsayacak şekilde tarif ediliyordu bütün diyetisyenler tarafından. O da yeni değişti.
Evet.
Tabii. Her şey yeni yeni öğreniliyor.
Evet, aynen. Daha vücudumuzu tam tanımıyoruz. Evet. Tanıdıkça yeni şeyler çıkıyor.
Türk toplumunda ne kadar obezitenin oranı?
%25'lerde, evet, çok yüksek. Yani evet, Avrupa Birliği'nde %20'lerde, Amerika'da %30'larda, bizim ikisinin oranında. Ama korkutucu olan, sizin de dediğiniz gibi, çocuklarda bu oran gittikçe yükseliyor. Evet. Yani yakın gelecekte eğer Sağlık Bakanlığı, işte bu önlem son derece yerinde bir önlem. Bu önlemler alınmazsa yakın gelecekte biz Amerika'yı bile geçebiliriz. İnşallah öyle bir durumla karşılaşmayız.
Türk mutfağı çok zengin.
Çok zengin.
Hakikaten çok lezzetli, güzel yemekler var. Ben bir yerde okumuştum. Osmanlı'da Topkapı Sarayı'nda 6000 yemek tarifi varmış. Sonradan kaybolmuş ama 6000 çeşitli, her taraftan gelen yemek tarifleri herhalde. O diğer İslam, evet, ülkelerinden, her taraftan. Dolayısıyla lezzetli ama bir yandan da tabii zararlı, çok kimseye zararlı, değil mi?
Aslında bizim Osmanlı mutfağı, özellikle Ege mutfağı, evet, yararlı bir mutfak. Yani çok hamur işi yok mesela. Evet. Daha çok zeytinyağlı yemekler, et yemekleri falan bizim dengeli beslenmemize uygun bir şey. Tabii hiçbir zaman ifrata kaçmamak, doğru, lazım. Yani ben bir bakanımızın sözünü hatırlıyorum. Ben her şeyi yerim ama hepsini yemem derdi. Diyordu bir top konuşmasında. Güzel bir laf. Ben de zaman zaman söylüyorum onu. Hepsini yememek lazım. Yani 3 tabak, 4 tabak yiyince en sağlıklı şeyi de yeseniz, 3-4 tabak, tabii, mutlaka sonucu obezite demektir bunu. Ama makul ölçülerde tüketilecek olursa yemek, o zaman bizim, doğru, Osmanlı mutfağımız veya Akdeniz mutfağımız son derece güzel bir
meyvenin
mutfak.
Meyvenin bile fazlası zarar. Tabii, tabii. Çok şekerden zengin.
Tabii. Hatta üzüm glisemik gibi indeksi şey yüksek. Hemen kana karışıyor. Zaten, evet, siz bir değindiniz glisemik, evet, indeksten. Bizi en çok kilo aldıran gıdalardan bir tanesi glisemik indeksi yüksek gıdalar. Hemen kana karışıyor.
Örnek verir misiniz? Neler var mesela böyle?
Meyveler mesela, evet, böyle.
Evet.
Yine şeker, saf şeker, şekerli, evet, gıdalar, tatlılar,
pirinç,
böyle.
Pirinç, un.
Evet, rafine, evet, un. Böyle. Hemen kana karışıyor. Kana karıştığında kan şekeri yükseliyor. Yüksek kan şekerine vücudumuzun cevabı da insülin. İnsülin birden pik yapıyor. Yani birden yükseliyor. Şeker düşüyor ama insülin yukarıda kaldığı için insülin aynı zamanda biz açız. Yani ben açım dedirten hormonlardan bir tanesi. Yüksek kaldığında hemen vücut kendini aç hissediyor. Gıda tüketmeye devam ediyor o insülinin dengeleninceye kadar. Onun için yüksek glisemik indeksli gıdalardan kaçınmak lazım.
Evet, şimdi ömrün neden kısaldığını baktıkları zaman tabii bu şu anki teorilerden bir tanesi. Dediğiniz gibi çok şeker geldiğinde onu hücreler enerji olarak algılayıp hızlı bölünme ve büyümeye başladıklarında bu ömrü de kısaltan faktörlerden bir tanesi. Daha başka faktörler de çıkar tabii zamanla. Belli genleri aktive ediyormuş çünkü. Hep bir kısır döngü. Normalde insanlar işte daha önce hele 50 yaşlardaydı ölüm yaşı.
Türkiye'de öyleydi.
Evet. Sonra gittikçe artık dünyada da öyleydi. 19. yüzyılın başında falan son derece düşük. Şimdi gittikçe artmaya başladı. Ama 70-80 de insanın aslında yapısı 120'lere 140'lara göre yani genetik evet. olarak bu kötü beslenme alışkanlıkları mahvediyor insanları. Bir de tabii stres denilen olay bu şehirdeki
kimyasal maddeler, kimyasal hava kirliliği, evet. bir sürü modern
bir sürü kanserojen dünya, madde tabii. alınıyor besinlerle değil mi? Onlara artık toplu bir çözüm bulması gerekiyor. Evet. İleride olur bu inşallah.
Tabii 100 yıl öncesine kadar yani 19. yüzyıl sonuna kadar gıdaya erişim bu kadar da kolay değildi. Şimdi ülkelerin, insanların refah düzeyleri arttığı için biz çok kolaylıkla gıdaya erişiyoruz ve günde 3 öğün yemek yiyoruz. Eskiden 15. yüzyılda, 16. yüzyılda, daha eskilerde insanlar 2 öğün ancak yemek yerlerdi veya bulabilirlerdi. Evet. Bir sabah yenirdi yemek, işe gitmeden önce, tarlaya gitmeden önce. Bir de akşam tarladan döndükten sonra ve yatılırdı zaten yani gün batımında da yatılırdı.
Biraz, ben bunu savunanları gördüm.
Ama biraz doğru yanı var evet. bunun bence de.
Evet ama işte biliyorsunuz son işte yine 10 sene öncesine döndüğümüzde hatta 5 sene öncesine döndüğümüzde işte 2 saat arayla evet. yemek sık sık ara yemek yiyelim anlayışı hakimdi. Evet. Şimdi yavaş yavaş o terk ediliyor.
Bu da yanlış geliyor. Evet. Allah selamet versin Profesör Rasim Bey Küçük Usta konuk olmuştu. O 2 öğün yemeği savunuyordu. Günde. Kendisi de öyle yapıyormuş öyle. Hakikaten. Tabii bir oranı bulmak lazım ama öyle çok öğün falan onlar yararlı değil. O değil. Belli oldu artık. Evet.
Evet.
Bir de şeker çok çok az alınması gerekiyor hakikaten. Yani 5 çay kaşığı bile 5 ile 9 arası diyorlar ama o bile muhtemelen fazla. Değil mi? Onu tabii, iyice ayarlamak lazım.
Şeker olarak almıyoruz onu. Evet. Şeker dediğimiz zaman her şeyde şeker var. Her meyvada şeyde. Da şeker var, ekmekte de şeker var.
Onların dışındakini bunu söylüyor bir de. Dediğiniz doğru. Bir onlar var. Bir de onun dışında katılan yani edit şey dedikleri işte sugar dedikleri. Evet. Onun 5'te 9 en fazla öyle maksimum mi? Olmasını gerektiğini. Dediğiniz doğru. Zaten alıyorsunuz siz alıyorsunuz. Yani. Alma gerek yok. Yani her şeyde şeker katıp değil mi?
Vallahi ben evet. artık çayıma kahveme şeker atmıyorum. Çok eskiden 2 şekerli 3 şekerli atıyordum. Şimdi gördüklerimi de uyarıyorum. Şeker atmayın evet. diyorum. Gerçekten damak tadımızı da biraz ona alıştırmak lazım. Ve daha güzel geliyor bana.
Evet. Ama dediğiniz tabii çok önemli. Artık böyle iyice hastalık düzeyine gelmiş olan kilolarda mecburen artık bir şey yapılması gerekiyor. Diyet de faydalı olmamış. En az dediğiniz 6 ay denenmiş olması evet. gerekiyor.
Ciddi olarak tabii. denemek lazım.
Adam 2 sene yani bu kişi 2 sene denemiş olmamış. Yapamıyor, olmuyor. Artık burada tabii ki kar zarar hesabı dediniz tabii. ya. Yani o belli ki artık hayatı için bir tehlike oluşmuş. Başka bir şey de yapamıyor. Mecburen o ameliyatın risklerini göze alıp değil mi? Evet. Orada artık bir şey yapmak gerekiyor.
Doğru.
Son aşama olarak. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mıydı acaba?
Müsaade ederseniz bu tip 2 diyabet için de bir şeyler söylemek tabii, istiyorum. Obezitenin getirdiği yandaş hastalıklardan bir tanesi tip 2 diyabet.
Evet.
Zayıflayınca birçok hastamızda tip 2 diyabet ortadan kalkıyor.
Evet.
Ama bazı hastalar var ki zayıf olmasına rağmen tip 2 diyabetli. Bu kişilerde bağırsaklardaki insülin hormonunu vücutta kullandırmaya yarayan başka hormonlar var. O hormonlarda bir dengesizlik söz konusu. Şimdi 5-6 yıldır yeni teknikler çıktı bu konuda. Ve artık tip 2 diyabetten bahsediyorum. Yaptığımız ameliyatlarla bu tip 2 diyabeti de ortadan kaldırıyoruz. Evet. En azından insülin kullanmasını ortadan kaldırıyoruz. Birçok hastada oral antidiyabetikleri bile ortadan kaldırıyoruz ama insülini kesin kaldırıyoruz birçok hastada. O nedenle de bu ameliyatlar da günümüzde diyabetik yani tip 2 diyabet hastalarında da popüler olmaya başladı. Onu da yani hastalarımızın göz önünde bulundurması
çok
lazım.
Kısaca ne yapıyorsunuz orada özetle bu ameliyatta?
İnce bağırsakların bölümleri var. Evet. O bölümlerin yerlerini değiştiriyoruz. Yukarıdaki kısmı alta alıyoruz. Evet. Alttaki kısmı yukarı alıyoruz. Böylece o ince bağırsak kısımlarında salgılanan hormonların da yerlerini değiştiriyoruz. Evet. Normalde vücudumuzda üst kısımda insüline dirençli hormonlar var. Yani insülinin vücutta kullanılmasını engelleyen hormonlar var. Bu nedenle de insülini kullanamıyor ve şekeri düşüremiyor. Evet. Onu alta alıyoruz. Alt kısımda da insülini kullanmayı artıran hormonlar salgılanıyor. Onu da yukarı alıyoruz o bağırsak kısmını. Ve bu sefer de alınan gıdalarla hemen insülini vücut kullanıyor. Evet. Böylece şeker oranı da yükselmiyor veya şekerin getirdiği komplikasyonlar da olmuyor. Tabii herkese yapmıyoruz bunda. Evet. Bunun da bilimsel yöntemleri var. Vücutta mutlaka insülin hormonunun olması lazım. Çok eski diyabetiklerde artık pankreas yorula insülin hormonu da onlarda bitiyor. Tabii onlarda faydasız bir ameliyat bu. Daha insülin hormonu bitmeden, pankreas kendini iyice tüketmeden bu ameliyatı yapmak lazım ki o insülin değişikliği, yani hormon değişikliğinden fayda görebilsin.
Tabii her aşamada şuna şahit olmuş oluyoruz. Vücutta işleyen çok hassas dengeler var.
Doğru.
Ve bunlar moleküler seviyede, atom seviyesinde, kuantum seviyesinde işte elektron alışverişi oluyor sonuçta. Moleküller arasında da bu olaylar gerçekleşiyor. Yani şahit olduğumuz, yani bizim yapabildiğimiz işte kesme, biçme, çok kaba
yöntemler.
Bahsettiğim, doktorun da bahsettiği gibi. Yani karşı karşıya olduğumuz vücuttaki o işleyen mekanizmalar gerçekten çok üstün bir akılla yaratıldığını, Allah'ın sonsuz akılla yarattığının detayları olmuş oluyor. Yaratma sanatı oluyor.
Evet.
Evet. O sebep olarak da dikkat etmek gerekiyor. Evet, bu emanet
yani emanete, evet. Emaneti mutlaka
çok doğru.
Dikkat etmemiz lazım. Birinci öncelik o olması lazım.
Her şey için geçerli bu. Az uyursanız olmuyor. Çok uyursanız o da olmuyor. O da zararlı. Çok uyumak yararlı değil.
Doğru.
İşte çok hareketsizlik iyi değil. Evet. Aşırı yıpratıcı bir şey de iyi değil. Mesela aşırı body yapıyor adam. Ya ondan sonra beli sakatlanıyor, omurgası sakatlanıyor, kalbi, eklemleri, kalbi yoruluyor değil mi? Bütün organları etkiliyor. Evet. Dolayısıyla her şeyi böyle kararlı, kararında düzgün, şükrederek yapmak gerekiyor.
Doğru,
o zaman da bereketi
haklısın.
Artar. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz
teşekkür
değerli bilgiler için. İnşallah insanlara çok faydalı olur. Siz de tabii hocaların hocasısınız.
Estağfurullah.
Doktorluk da çok güzel, kutsal bir meslek. Bir insanın diyor Allah, hayatının kurtulmasına vesile olmak, bütün insanları kurtarmış olmak gibidir. Bunu hayatınız boyunca yaptığınız bir şey bu. Hocalar yetiştirdiniz, onlar yapmaya devam ediyor. Allah razı olsun diyoruz
sağ olun,
inşallah.
Teşekkür ederim.
Sizi inşallah tekrar bekliyoruz. İlminizden yararlanmak
inşallah.
İçin. Kolay gelsin
sağ
aynı
olun.
Zamanda. Allah yardımcınız olsun. Çünkü hakikaten çok zor işler. Cerrahinin ne olduğunu biz iyi biliriz tabii böyle. Çok zor eğitimle yıllarca 6 yıl tıp okunuyor. Üzerine ihtisas yapılıyor. Üzerine işte üst ihtisas,
evet.
Doçentlik ayrı, profesörlük ayrı. Bütün
haklısın,
hayatınız boyunca çalışmakla geçmiş. Ama tabii yaptığınız işte çok güzel bir iş.
Teşekkür ederim.
Çok teşekkürler katıldığınız için.
Sağ olun. Sağ olun.
Herkese iyi günler diliyoruz.
Yani burada Kordia da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi üniversite.
Hastalara dağılıp, sistemi kapkara